Ayrım 7, 17-25 Aralık, Ali Özgündüz, sayfa 67. 17 No'lu Klasör 1. Murat Cesur Türk ile ilgili tapeler ve 3 sayfalık dizi pusulası. 2. Muhammed Sade, Raskar Şirek ilgili tapeler ve 3 sayfalık dizi pusulası. 3. Muhammed Zarrab ile ilgili tapeler ve 1 sayfa dizi pusulası. 4. Süleyman Happani ile ilgili tapeler ve 1 sayfalık dizi pusulası. 5. Elmas Dagigina ile ilgili tapeler ve 1 sayfalık dizi pusulası. 6. 9016 numaralı ile ilgili tapeler ve 1 sayfalık dizi pusulası. 7. Emir Eroğlu ile ilgili tapeler ve 1 sayfalık dizi pusulası. 18. No'lu Klasör 1. Cengiz Kumartaşoğlu ile ilgili tapeler ve 1 sayfalık dizi pusulası. 2. Cafer Saran ile ilgili tapeler. 3. Emrah Happani ile ilgili tapeler. 4. Levent Balkan ile ilgili tapeler, 5. Abdurrahman Nenem ile ilgili tapeler, 6. Hasan Akdoğan ile ilgili tapeler, 7. Yaşar Aktürk ile ilgili tapeler, 8. Cemalettin Happani ile ilgili tapeler, 9. Adem Gelgeç ile ilgili tapeler, 10. Adem Gelgeç'e ait diğer tapeler, 11. Nesteren Zarai Deniz 2 sayfalık dizi pusulası. 19. No'lu Klasör 1. Rıza Sarraf'a ait tapeler dahil 46 sayfa dizi pusulası ve 25.12.2013 tarihinde tape yapılan görüşmeye dair tutanak. 2. Rıza Sarraf 2012'ye 1 dosyasındaki tapeler. 3. Rıza Sarraf 2012'ye 2 dosyasındaki tapeler. 4. Rıza Sarraf 2013'e 9 dosyasındaki tapeler. 5. Rıza Sarraf 2013'e 10 dosyasındaki tapeler. 20 No'lu Klasör 1. Ahmet Murat Öziş ile ilgili tapeler ve 4 sayfalık dizi pusulası. 2. Ahmet Murat Öziş'e ait diğer tapeler. 3. İrfan Işıkgün ile ilgili tapeler ve 1 sayfalık dizi pusulası. 4. Hüsamettin Altıntaş'a ait ilgili tape. 5. Hakkı Selçuk Şanlı ile ilgili tapeler. 21 No'lu Klasör 1. Orhan İnce ile ilgili tapeler, 2. Taha Ahmet Alacacı ile ilgili tapeler, 3. Murat Yılmaz ile ilgili tapeler, 4. Mehmet Happani ile ilgili tapeler, 5. Mehmet Bilici ile ilgili tapeler, 6. Babak Behraveş ile ilgili tapeler, 7. Kamelya Cemşidiran ile ilgili tapeler, 8. Süleyman Aslan ile ilgili tapeler. 22 No'lu Klasör 1. Rıza Sarraf 2013'e 1 2. Rıza Sarraf 2013'e 2 3. Rıza Sarraf 2013'e 3 dosyalardaki tapeler. 23 No'lu Klasör Rüçhan Bayar ile ilgili tapeler ve 8 sayfalık dizi pusulası. 2. Rüçhan Bayar 2013'e 1 dosyasındaki tapeler. 3. Rüçhan Bayar 2013'e 2 dosyasındaki tapeler. 24 No'lu Klasör 1. Rıza Sarraf 2013'e 4 2. Rıza Sarraf 2013'e 5 3. Rıza Sarraf 2013'e 16 4. Rıza Sarraf 2013'e 11 sayılı dosyalardaki tapeler. 25 No'lu Klasör 1. Muacet Korkmaz ile ilgili tapeler 2. Emin Hayyam ile ilgili tapeler 3. Fatma Aslan ile ilgili tapeler 4. Ebru Gündeş Sarraf ile ilgili tapeler 5. Ercan Sağın ile ilgili tapeler 6. Turgut Happani ile ilgili tapeler 26 No'lu Klasör 1. 9107 No'lu telefon tapeleri ve 1 sayfalık dizi pusulası 2. Yücel Özçil ile ilgili tapeler, 3. Abdullah Happani ile ilgili 2012 tapeleri, 4. Abdullah Happani ile ilgili 2013'e 1 tapeleri, 5. Abdullah Happani ile ilgili 2013 tapeleri, 6. Abdullah Happani ile ilgili 2013'e 2 tapeleri. 27 No'lu Klasör 1. Özgür Özdemir ile ilgili tapeler, 2. Salih Kağan Çağlayan'a ait tape, 3. Onur Kaya'ya ait 2 adet tape. Adalet Bakanlığı'nın görevi sadece bu dosyaları TBMM Başkanlığı'na ulaştırmaktı. Buna rağmen bakanlık bu görevini yapmayarak dosyaları 28 gün bekletti. O sırada tüm evraklardan örnek alındı. 29 Ocak 2014 tarihinde dosyanın doğrudan TBMM Başkanlığı'na gönderilmesi gerekçesiyle başsavcılığa geri göndererek zaman kazanıldı. Bu zaman aralığında ne yapıldı? Özel olarak İstanbul'a atanan Emniyet Müdürü Selami Altınok soruşturmayı yürüten bütün polis, amir ve memurlarını görevden aldı. Kendi deyimiyle bu operasyonda görev alan polis amirlerinden birini Hizan'a, birini Fizan'a sürdü. Soruşturmayı yürüten savcılar Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'ten 17 Aralık, Muammer Aktaş'tan 25 Aralık soruşturma dosyaları alındı, savcıların görevi değişti. Masak'ta yüzlerce uzman ya görevden alındı ya da görev yeri değiştirildi. Kısaca AKP hükümeti hiçbir kural ilke tanımadan adeta çıldırmış gibi kamu görevlilerine kıymaya, üzerlerinden silindir gibi geçmeye başladı. Bu soruşturmayla uzaktan yakından ilgisi olmayan kişiler bile nasibini alıyordu bu kıyımdan. Artık hükümet, daha doğrusu Erdoğan, bakanlara, bürokratlara güvenmiyordu. Çok yakın bildiği, başta Efkan Ala olmak üzere birkaç kişiyle bu operasyonları yapıyordu. Tabii şüpheli bakanlar da rahat durmuyorlardı. Herkes kendince toplumun dosyadaki delilleri öğrenmemesi için çare arayıp bu pislikten kurtulmak için çırpınıyordu. Muammer Güler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bir dilekçe göndererek suç şüphelisi oğlu ile kendisi arasındaki konuşmaların CMK 135'e ikinci maddesi gereğince dosyadan çıkarılmasını istiyordu. Yılın son günü 31 Aralık 2013'te bakanlarla ilgili fezlekenin düzenlendiği henüz öğrenilmemişken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek yolsuzluk ve rüşvet olayından zarar gördüğüm gerekçesiyle şikayette bulundum. Başvuru dilekçem şöyle: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, soruşturma no 2012 Taksim 120.653, müşteki Ali Özgündüz, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul, Milletvekili TBMM Ankara. Şüpheliler: 1 Süleyman Arslan, Halkbank Genel Müdürü, 2 Reza Sarraf, 3 Salih Kağan Çağlayan, 4 Barış Güler, 5 Bilal Erdoğan, 6 Mustafa Demir, Fatih Belediye Başkanı. 7 soruşturma delillerine göre Cumhuriyet Savcılığınca kimlikleri tespit edilerek suça iştirak eden, suçun icrasını kolaylaştıran veya bizzat suç işleyen hükümet üyeleri. 8 şüphelilerin suç işlemesini kolaylaştırarak bu suçlara iştirak eden kamu görevlileri ve kimliği meçhul diğer şüpheliler. 9 dosyada mevcut diğer şüpheliler. Suçlar: 1 rüşvet alıp vermek ve rüşvete aracılık, 2 suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 3 kamu ihalesine fesat karıştırmak, 4 suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, 5 görevi kötüye kullanma, 6 adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, 7 suçluyu kayırma. Suç tarihi 2012 ile 2014 tarihleri arası ve halen devam eden suçlar. Olaylar: Cumhuriyet Başsavcılığınız tarafından şüpheliler hakkında yürütülmekte olan rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanmak ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçları, Türk Ceza Kanunu'nun 3. kısımda yazılı topluma karşı suçlar ile 4. kısımda yazılı millete ve devlete karşı suçlar ana başlıkları altında düzenlenmiş suçlardan olup, söz konusu suçların mağduru toplumun tüm fertleri, yani Türk milletidir. Kamuoyunda günlerdir tartışılan ve hükümet üyelerinin istifasına kadar sonuçlar doğuran, bizzat başbakan ve hükümetin birçok bakanı tarafından hemen hemen her gün açıklama yapılan bu çok önemli soruşturmanın tüm etkilerden uzak, bağımsız soruşturma makamlarınca yürütülüp sonlandırılması ve tarafsız, bağımsız bir mahkeme tarafından suçluların cezalandırılması, anayasamızda belirtilen hukuk devleti, kanun önünde eşitlik ve kuvvetler ayrılığı ilkeleri açısından çok önemlidir. Soruşturmanın kamuoyuna yansımasından sonra bugüne kadar görülmemiş şekilde soruşturma makamları üzerinde baskı kurulması, soruşturmayı başlangıçtan beri yürüten Cumhuriyet Savcısı ve emniyet mensuplarının soruşturmadan el çektirilmeleri, mahkeme tarafından verilen arama, el koyma ve gözaltı kararlarının yerine getirilmemiş olması, söz konusu soruşturmanın sağlıklı yürütülüp suçluların cezalandırılacağına dair toplumda ciddi şüphelerin oluşmasına neden olmuştur. Tüm dünyanın gözleri önünde gelişen bu olaylar toplumda yürütme organının yani AKP hükümetinin yargıya müdahale ettiği, tabiri caizse yargıya karşı darbe yaptığı algısının oluşmasına neden olmakta ve yurttaşlarımız tarafından bizlerin yani milletvekillerinin bu konuyla millet adına ilgilenmesi, yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesi gereğince soruşturmaya hükümetin müdahale etmesinin önlenmesi, suçluların kayırılmaması, olayın tüm çıplaklığıyla ortaya çıkarılıp milletin yani kamunun mal varlığını çalıp çırpanların her kim olursa olsun cezalandırılması için soruşturmanın ve sonucunda açılacak kamu davasına müdahil olunarak davanın sonuna kadar takip edilmesi ve böylelikle kamuoyunun tatmin edilmesi haklı bir beklenti olarak tarafımıza iletilmiştir. Esasen de sadece seçildikleri bölgenin değil, tüm Türkiye'nin yani halkın vekilleri olan milletvekillerinin ülkemizi ilgilendiren bu konuya kayıtsız kalmaları da düşünülemez. Sonuç ve istek. Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerden dolayı millete, devlete ve topluma karşı işlendiği iddia olunan söz konusu suçların mağduru Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm yurttaşlar ve dolayısıyla da milletvekilleri olması nedeniyle suç işleyen şüphelilerin eylemlerinin tüm çıplaklığıyla, delilleriyle birlikte tespit edilerek cezalandırılmalarının sağlanması, açılacak kamu davası sırasında suçtan zarar gören sıfatıyla davaya müdahilliğime karar verilmesi ve gizlilik kararı verilmemiş soruşturma evraklarının birer örneğinin tarafıma verilmesi talep olunur. Saygılarımla 31.12.2013 Müşteki Ali Özgündüz, CHP İstanbul Milletvekili. Kabine revizyonu sonrası HSYK toplanıyor. 25 Aralık günü sabah saatlerinde adları yolsuzluk ve rüşvet olayına karışan bakanlar Çağlayan, Güler ve Bağış zorunlu istifalarını sunmuş, öğleden sonra ise Bayraktar, bu millet ve vatanı rahatlatmak için başbakanın istifa etmesi gerekir diyerek bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıklamıştı. Sonrasında da yeni bakanlar atandı. Efkan Ala milletvekili olmadığı halde bu süreçte yaptıklarının karşılığı olarak İçişleri Bakanı, yine Erdoğan'a yakın Bekir Bozdağ da Adalet Bakanı oldu. Hükümete darbe paranoyasının ne derece geçerli olduğu 15 Ocak'ta yaşanan bir olayla tekrar anlaşıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bakan olarak ilk kez katıldığı 15 Ocak tarihli HSYK toplantısında önemli bir gelişme yaşandı. HSYK Genel Kurulu Bakan Bozdağ'ın önerisiyle hakim savcı atamalarını yapmakla yetkili HSYK 1. Dairesi'nin 2 üyesinin değiştirilmesi teklifini oyladı. Oylamada Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen 5 üyenin Bakan Bozdağ, Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek, daha sonra seçim döneminde Adalet Bakanı olarak atanacaktı ve hükümete yakın diğer üyelerle birlikte hareket ettiği ve 9'a karşı 13 oyla teklifin kabul edildiği öğrenildi. Kararla 1. daire üyeleri Bülent Çiçekli ile Ahmet Berberoğlu'nun yerine 3. daire üyesi Rasim Aytin ve 2. daire üyesi Halil Koç getirildi. 1. daireden alınan üyelerden Berberoğlu 2. dairede, Çiçekli ise 3. dairede göreve atandı. 1. daire üyeliğine getirilen Koç ve Aytin, HSYK'nın hükümetin tepkisini çeken Adli Kolluk Yönetmeliği açıklamasına karşı çıkan 5 üye arasındaydı. 1. daireden gönderilen Berberoğlu ile Çiçekli ise açıklamaya imza atmıştı. Bu değişikliğin önemi hemen ertesi gün anlaşılacaktı. 2014 yılının ilk günleri TBMM. TBMM yeni yıl mesaisine başlamıştı ama bir türlü bakanların fezlekeleri Adalet Bakanlığı'ndan 100 metre ötedeki TBMM'ye gelmiyordu. Bizler her fırsatta bu meseleyi gündeme getirmekte kararlıydık. İstanbul Milletvekilimiz Umut Oran'ın yolsuzluk ve rüşvetle ilgili verdiği bir kanun değişikliği teklifiyle ilgili genel kurulda yaptığım konuşmada yine konu şüpheli bakanların eylemleriydi. Konu İstanbul Milletvekili Umut Oran'ın 2 Taksim 1093 esas numaralı 19.4.1990 tarihli ve 3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi. Yasama yılı 4, Birleşim 46, tarih 14.1.2014. Ali Özgündüz, İstanbul. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Sözlerime başlarken genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Var mıdır yok mudur hırsızlık? 17 Aralık operasyonu ile ilgili ne derseniz size bir şey söyleyeyim. Size bir tüyo vereyim, yol göstereyim. Şu anda 3 bakan hakkında toplam 504 sayfa fezleke, 27 klasör dosya, bütün deliller, bütün konuşmalar, bütün belgeler Adalet Bakanlığı'nda. Bir adım ötenizde. Sizin iktidara milletvekili olarak bunu öğrenmek hakkınızdır. Gidin bir bakın, bir kapağını açın o dosyanın. Görün ve vicdanen rahatsanız deyin ki, arkadaş biz rahatladık. Ama rahat değilseniz o dosyaların buraya gelerek bu bakanlar hakkında anayasanın 100. maddesi gereğince meclis soruşturması açılmasını sizin istemeniz gerekiyor. Bizden önce sizin istemeniz lazım. Ya arkadaşlar, bakın birçoğunuzu tanıyorum. İktidar partisinden arkadaşlar, pırıl pırıl tertemiz insanlar. Birileri hırsızlık, yolsuzluk yapıyorsa siz niye bunun ceremesini çekesiniz? Sizin buna itiraz etmeniz lazım. Yani birçoğunuzun oturduğu ev, kullandığı araba bile 700 bin lira etmezken bir bakana 700 bin liralık Patek Philippe marka, efendim 5101G model özel olarak getirilen, Zürih'ten beğenilen, Sayın Bakan'a getirilen, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gece saat 20:30'da teslim edilen, ertesi gün özel kalemi tarafından teşekkür edilen bir şey oluyorsa sizin gidip bu adamların yüzüne tükürmeniz lazım. Ayıptır, utanın. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı olmuşsunuz. Yakışıyor mu size hırsızlık, yolsuzluk? Sizin demeniz lazım. Bizden önce sizin demeniz lazım. Bu mesele arkadaşlar iktidar muhalefet meselesi değil, hakikaten değil. Bu bir duruş meselesidir. Yani önemli olan böyle durumlarda safınızı belirlemektir, duruşunuzu netleştirmektir. Yani efendim ben vicdanen rahatım. Vicdanen rahat olamazsınız. Benim bu konuşmamdan sonra vicdanen rahat olamazsınız. Vebal altındasınız. Gidip bakacaksınız, inceleyeceksiniz ve bunu isteyeceksiniz. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, son günlerde sağlam irade afişleri görüyoruz billboardlarda. Sağlam irade hırsızlığın, yolsuzluğun üstünü örtmeye çalışmak değildir, bunların önünü açmaktır. O zaman biz sağlam irade deriz, o zaman saygı duyarız. Meşhur bir söz vardır, nerede bir şaşalı yaşam, lüks yaşam, zenginlik görürseniz bilin ki orada bir yoksulun, bir öksüzün gözyaşı vardır. Dolayısıyla hepiniz bu içinden geçtiğimiz süreçte bu yüce meclisin her ferdi sorumludur. Kamu malına el uzatmamak vicdani bir görevdir, insani bir görevdir. Aynı zamanda milletvekili sıfatının gerektirdiği bir görevdir diye düşünüyorum. Bakın bir söz vardır. Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Bunu demeniz gerekiyor artık. Kim efendim, kim yapmış? Kim yapmış, kim yapmamış bırakın arkadaşlar. Savcının önünü açın. Savcının elini kolunu bağlamayın. Araştırılsın. Sadece savcıda da değil iş. Bakın iş başa düştü, iş size düştü. Anayasanın 100. maddesini açın, okuyun. Yargıya müdahale devam ediyor. 16 Ocak'taysa daha kapsamlı bir yargıya müdahale hamlesi gerçekleştirildi. Başsavcı Turan Çolakkadı'nın da içinde olduğu 19 savcı ve bir hakimin yeri değiştirildi. Çolakkadı'nın yerine Bakırköy Başsavcısı Hadi Salihoğlu getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Fikret Seçen Gebze'ye, Cihan Kansız Sakarya'ya, Ercan Şafak Kocaeli'ye ve Savcı Muammer Akkaş da Tekirdağ'a atandı. Adalet Bakanı Bozdağ da Akkaş Öz ve Celal Kara için inceleme izni verdi. 19 Ocak'ta silah ve mühimmat yüklü tırların durdurulması olayıyla doruk noktasına çıkan gerginlik, 21 Ocak'ta yine HSYK tarafından gerçekleştirilen yer değişiklikleriyle farklı bir boyut kazandı. HSYK 1. Daire 17'si idari 79'u adli olmak üzere toplam 96 hakim ve savcının daha görev yerini değiştirdi. İzmir Alsancak Limanı'nda yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Baş Samsun'a, MİT'e ait tırları arattıran Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrı Yanık Antalya'ya, BDP ve bağımsız milletvekillerinin tutuklu bulunduğu KCK soruşturmalarını yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çetin Uşağı atandı. Kararnamedeki en büyük sürpriz Balyoz davasında oldu. Balyoz davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken, Bakırköy Adliyesi'nde Düz Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı yapılırken, Balyoz soruşturmasının ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen Bilal Bayraktar, tenzili rütbeye uğrayarak Bakırköy'e düz savcı olarak atandı. Tabii daha sonra MİT tırları olarak anılan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcısı ve savcıların başına ne geldiği malum. Hepsine görevden el çektirildi. Haklarında dava açıldı ve Türk yargı tarihinde görülmeyecek bir şekilde tutuklandılar. Bu düzenlemelerle yargıya ve soruşturmaya doğrudan müdahale eden AKP iktidarının Adalet ve İçişleri Bakanları olaya hakim olduklarını düşünerek bakanlar hakkındaki dosyayı başsavcılığa iade ediyor. Sonra bu 28 klasör 10 klasöre düşürüldükten sonra bu kez doğrudan TBMM başkanlığına gönderiliyor. 7. Ayının sonu. Sayfa 75.